Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ile 8:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 1 Azer 1401, Hicri Kameri 27 Rebiyusani 1444 ve Miladi 22 Kasım 2022 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi romlerinden ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Doktor Abdurrahman Şad ile Netanyahu döneminde İsrail rejiminin saldırılarının şiddetlenmesi üzerinden yapılan röportaj, İran basında seçmeler, haftanın bakışı, sağlık bülteni isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamine'yi.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran %60 oranında zenginleştirilmiş uranyum üretimini arttırmaya başladı. Belarus Başkanı ile İran Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı bir araya geldi. Yargı erki sözcüsü savunmasız vatandaşları yayılım ateşini tutmanın düşmanların şom planı olduğunu söyledi. İran, Türkiye ve Rusya heyetleri Suriye için bir araya geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Pençe kılıç harekatının sürmekte olduğunu söyledi. Ve işgal güçleri Batı Şeria ve Kudüs'teki baskınlarda 22 kişi gözaltına aldılar. Şimdi haberler.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Fordo nükleer tesisinde dünden itibaren uranyumu %60 oranında zenginleştirme işlemi başladı dedi. Basın mensuplarından konuşan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Tahran'ın yeni uranyum hamlesine ilişkin siyasi baskı ve kararların hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararına tepki gösterileceğini bildirmiştik. Fordo nükleer tesisinde dünden itibaren uranyumu %60 zenginleştirme işlemi başladı dedi. İran Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nda Amerika, İngiltere, Fransa ve Almanya öncülüğünde alınan karara tepki olarak Bordo'daki nükleer tesiste uranyumu %60 saflıkta zenginleştirmeye başladığını duyurmuştu. Daha önce İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, ülkenin nükleer faaliyetlerini denetleyen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nda Tahran aleyhinde alınan kararların siyasi olduğunu ve karara karşılık vereceklerini söylemişti.
Tahran'a gelen ve Sadabat Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Belarus Başbakanı Roman Glachenkov, bugün İran Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Muhammed Muhbir ile ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısına katıldı. Basın toplantısında İran Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Muhbir, Tahran ve Minsk'in ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirmek için yol haritasının hazırlanacağını duyurdu. Muhbir iki ülkenin ekonomik ilişkiler başta olmak üzere çeşitli alanlarda ilişkileri geliştirmek için kararlı olduğuna işaretle bu görüşmede iki ülkenin özel sektörlerinin aktifleştirilmesinin kararlaştırıldığını ifade etti. Muhbir sözlerinin devamında Amerika ve Batılıların Belarus'a yönelik yaptırımlarını işaretle İran'ın yaptırım şartlarında ülkeyi yönetme konusundaki deneyimlerine göre bu deneyimlerin Minsk ile paylaşabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı ayrıca İran ve Belarus'un siyasi ilişkilerini çok iyi niteleyerek ekonomik ilişkilerin siyasi ilişkiler gibi geliştirmesinin kararlaştırıldığını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'i Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasım'ın istifasını kabul ederek Şehriyar Efendizade'yi geçici bakan olarak atadı. Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'i Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı'nda görev süresi boyunca verdiği çabalarından dolayı Kasım'ı takdir ederek hastalığının yoğunlaşması üzere istifasını kabul etti. Kasım'ın istifasını kabul eden Cumhurbaşkanı, Ulaştırma ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Şehriyar Efendizade'yi geçici bakan olarak Kasım'ın yerine atadı.
İran'ın Sistan ve Beluçistan Polis Teşkilatı Komutanı General Muhammed Gamberi, devriye görevini yaparken bir askerin silahlı unsurlarca hedef alınarak şehit edildiğini bildirdi. Zahidan'ın Ziyaret Çeşme Karakolu'nun görevlileri görev alanında devriye yaparken silahlı eşkıyaların saldırısına uğradığını bildiren Komutan Gamberi, saldırı sonucu güvenlik savunucusu bir askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını duyurdu. Yetkili saldırganları yakalamak için operasyon başlatıldığını bildirdi.
İran yargı erki sözcüsü Mesud Setayişi, masum ve savunmasız vatandaşlar ve güvenlik savunucularını kurşunlamak ve gençlere bıçak, kama ve ateşli silah ile sokak ve caddelerde katletmenin düşmanların şom planlarından olduğunu ancak İran milletinin uyanıklığı ile bertaraf edileceğini söyledi. Yetkili yaptığı açıklamada son günlerde İran'ın bazı kentlerinin, sokakları ve meydanlarında yaşananların düşmanın planlarının derinliğini ve bir bütün olarak İran'ın geleceği için gördükleri karışık rüyalarını ortaya koyduğunu söyledi. Sözcü güvenliği hedef alan teoristlerin İslam ümmetinin sağlıklı faaliyetine engel olan ekonomik teoristlerin kendisi olduğunu sözlerine ekledi.
El-Meyadin televizyon kanalı İran içine kaçak yoluyla götürülen ve kargaşalarda kullanılan silahların büyük kısmının Irak'ın Kürdistan bölgesi sınırlarından sokulduğunu bildirdi. Mahsa Amini'nin ölümünün ardından ülkede yaşanan bazı kargaşa eylemleri, düşmanların İran'ın iç işlerine karışması ve kargaşa eylemlerini kışkırtması için bir fırsat sağlamıştır. Bu eylemler sırasında vatandaşların arasına sızan teröristler silahlarla sivil ve askerleri hedef alıyor. El-Meyadin televizyon kanalı bu bağlamda verdiği bir haberde kargaşa eylemlerinde kullanılan silahların büyük kısmının Irak'ın Kürdistan bölgesi sınırından İran içine sokulduğuna işaretle, devrim muhafızlarının bu yüzden terör yapılanmalarının mevzi ve merkezlerini hedef aldığını vurguladı. İran devrim muhafızları, SİHA ve füze birlikleri dün Erbil ve Süleymaniye vilayetlerinde terör yapılanmalarının mevzilerini yoğun şekilde hedef aldı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Tahran ile Bağdat arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Irak'ta bir grup düşünür, üniversite profesörü, uzman analist ve medya aktivisti ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Abdullahyan bu görüşmede İran ve Irak arasında gelişen ilişkilerin önemine vurgularken, bu ilişkilerin iki ülke ve iki halkın yanı sıra bölge çıkarları üzerindeki olumlu etkileri olduğunu söyledi. Emir Abdullahyan, İran ve Irak ilişkileri iki halkın ortak siyasi iradesinin yanı sıra dini, tarihi ve kültürel ortaklıkları nedeniyle resmi ve halk boyutunda ayrıcalıklı bir konuma sahiptir ve iki halk arasındaki istişare ve işbirlikleri ilişkileri güçlendirmek ve geliştirmek üzere çeşitli düzeylerde devam etmektedir, dedi. Bu arada İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Ali Sadık, El-Meyadin televizyon kadrlarına yaptığı açıklamada Tahran'ın silahlı terör yapılanmalarının Kürdistan bölgesindeki varlığına ilişkin 70'den fazla belgeyi Irak hükümetine sunduğunu belirtti. Büyükelçi Irak hükümetinin sığınmacı olduğunu iddia etti. Teröristleri Irak'ın Kürdistan bölgesindeki derinliğinde yer alan kamplara sevk etmesi gerektiğini ifade etti.
İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Ali Sadık, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Aracı ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin iki ülke ve iki ulusun yararına geliştirme yolları ele alınırken, bölgesel ve uluslararası siyasi ve güvenlik durumu gözden geçirildi. İranlı Büyükelçi Ali Sadık bu görüşmede Tahran'ın elektrik, gaz ve enerji meselelerini destekleme konusundaki işbirliğini vurguladı. Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Aracı de ülkesinin, ulusların, bölge ülkelerinin ve dünyanın yararına bölgede güvenlik, siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanmasına yana olduğunu söyledi.
İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilciliği, İran yapımı İHA'ların Ukrayna çatışmalarında kullanıldığına dair iddialara gösterdiği tepkide, şimdiye dek iki ülkenin savunma uzmanları arasında ortak işbirliği için önemli adımlar atıldığını bildirdi. Temsilcilik Washington Post'un İran'ın Rusya'da İHA üretim hattı kurdu ve İran İHA'larının Ukrayna Savaşı'nda kullanıldığına dair iddiasının ardından İran'ın Ukrayna yetkililerine ortak uzmanlar toplantısının düzenlenmesi yoluyla bu iddiaların incelenmesi için öneride bulunduğunu hatırlattı. İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilciliği şimdiye kadar İran ve Ukrayna savunma uzmanlarının işbirliğiyle önemli adımların atıldığına işaretle yapılan çalışmaların bu bağlamdaki yanlış anlaşılmaların ortadan kalkmasına katkı sağlayacağını vurguladı.
Suriye krizine çözüm bulunması için başlatılan Astana sürecinin garantör ülkeleri olan İran, Rusya ve Türkiye heyetleri Kazakistan başkenti Astana'da 19. kez bir araya geldi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Ünal başkanlığındaki heyetin temsil ettiği görüşmede Rusya'dan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, İran'dan ise Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı başkanlığındaki heyetler katılıyor. Toplantılarda Suriye Hükümeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan, muhalefet ise Ahmet Tuma başkanlığındaki heyetlerle yer alıyor. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in de hazır bulunduğu görüşmelerde gözlemci statüsünde yer alan Ürdün, Irak ve Lübnan'dan heyetlerde yer alıyor. İki gün sürecek olan toplantılarda taraflar Suriye'deki genel durum itibariyle insani ve sosyoekonomik konular dahil siyasi sürecin kapsamlı şekilde teşvik edilmesi, rehinelerin serbest bırakılması, kayıp kişilerin aranması gibi güven arttırıcı önlemler, Suriyeli mültecilerin ana vatanlarına dönüşü için koşulların yaratılması, Suriye'nin yeniden inşası için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2642 sayılı kararı çerçevesinde uluslararası toplumun çabalarının seferber edilmesi gibi konular masaya yatırılıyor. Rus heyetinin başkanı Lavrentiev görüşmeler öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Lavrentiev, Suriye'deki durumu istikrara kavuşturmak için iki gün boyunca ilgili taraflara ikili ve üçlü toplantıların gerçekleştirileceğini belirterek öncelikli konumuz İdlib ve Fırat'ın kuzeydoğusundaki durum dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin konuştuğu operasyonun birkaç gündür uçak, top atışı ve SİHA'larla sürdüğünü belirten Erdoğan, en kısa sürede tankımızla, askerimizle hepsinin kökünü kazıyacağız dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin Yusufeli Barajı ve HES yeni bağlantı yolları ve tünelleri yeni yerleşim bölgesi aşırı şöreninde konuştu. Erdoğan konuşmasında bu toprakların asıllardır terör eylemi kılıfı altında sergilenen ihanete maruz kaldığını işaretti. Bu teröristleri kimlerin himaye ettiğini çok iyi biliyoruz. Sabrımız çaresizliğimizden değil, sabrımız diplomasiyi sonuna kadar riayet etme hassasiyetimizdir, dedi. Erdoğan 6 kişinin hayatına da mal olan saldırıya karşılık Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yerle yeksan edeceklerini işaretti. Karkamış'taki terör saldırısında 4 yaşında şehidimiz, 22 yaşında öğretmenimiz, bu kardeşlerimizin tökülen tek damla kanı dahi boşa gitmeyecek dedi. Erdoğan sözlerinin devamında teröristleri kimlerin desteklediğini iyice bilmekte olduklarını da kaydetti.
Türk askeri yetkilileri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yeni başlayan Pençe Kılıç isimli hava harekatı devam ederken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pençe Kılıç kara harekatının başlaması sinyalini verdi. Bu bağlamda açıklama yapan Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kılıç harekatının başlangıcından bugüne kadar kara ateş destek vasıtasıları ve uçaklar tarafından 184 terörist etkisiz hale getirildi açıklamasında bulundu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda açıklama yapan ve Pençe Kılıç Harekatı ile Irak kuzeyindeki Kandil, Assos, Hakruk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Münbiç, Zor Mağara bölgesi, Tel Rifat, Cizire ve Derik bölgelerindeki hedeflerin vurulduğunu belirten Akar, harekatın ilk aşamasında teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depoların aralarında bulunduğu 89 hedefin imha edildiğini belirtti. Akar, teröristler alçaklarını bir kez daha bütün dünyaya gösterdiler dedi. Türkiye'nin başlattığı Pençe Kılıç hava harekatına Amerika ve Rusya'dan tepkiler geldi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Türkiye'nin sınır ötesindeki teröre yönelik operasyonları devam ediyor. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe Kılıç Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar kara ateş destek vasıtaları ve uçaklar tarafından 184 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Gece bölümünde 81 hedef vuruldu. Irak'ın kuzeyine, Suriye'nin kuzeyine toplam. Sabah da o en muhtemel hedeflere, 8 hedefe de tekrar uçaklarımız gerekli harekatı uygulamayı yaptılar. Bundan sonra tahmin ettiğimiz gibi bunların teröristlerin alçakça, haince, hiçbir ayrım yapmaksızın çocuklara, okullara, öğretmenlere, sivil insanların evine, yerleşim birimlerine ateş etmek suretiyle alçaklıklarını bir kez daha bütün dünyaya gösteren teröristin etsiz hale getirdiğine dair bilgi var. En son terörist etsiz hale getirilinceye kadar mücadele devam edecek.
Diğer yandan Taksim'deki bombalı saldırıda yer aldıkları iddiasıyla 5 kişi daha tutuklandı. Öte yandan Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği Kançılar Yası'na terör örgütü propagandası yansıtılması nedeniyle İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak kınandı. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Türkiye'nin Suriye'deki harekatına kara güçlerinin de katılabilme olasılığına ilişkin, Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili endişelerini anlıyoruz. Kendi güvenliğini sağlamak Türkiye'nin meşru hakkı. Fakat herkese durumu güçleştirecek adımlardan kaçınmaları çağrısını yapıyoruz değerlendirmesini yaptı. Kremlin sözcüsü Peskov, Türkiye'nin Suriye'deki harekatına ilişkin Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamak konusundaki endişelerini anlayış ve saygıyla yaklaşıyoruz. Bunun Türkiye'nin meşru hakkı olduğuna inanıyoruz ifadelerini kullandı. Bununla beraber tarafların hepsine durumu genel anlamda ciddi ölçüde istikrarsızlaştırabilecek adımlardan kaçınmaları çağrısını yapıyoruz diye ekleyen Peskov, zira böyle adımlar bumerang gibi geri dönebilir ve güvenlikle ilişkili durumu olduğundan daha güçleştirebilir dedi. Türkiye liderliğini Rusya'nın Suriye'nin kuzeyiyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine yönelik eleştirisine dair soruyu yanıtlayan Peskov, Rusya ve Türkiye'nin Suriye'deki duruma yaklaşımları konusunda belirli nüanslar bulunuyor yorumunu yaptı.
Grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, Amerika Türkiye'yi açık cephe almıştır. Resti rest diyecek, mertti sonuna kadar gösteriyoruz dedi. MHP grup toplantısında konuşan Bahçeli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde başlattığı hava harekatını destekleyerek, buradan teröristlere açık açık sesleniyorum. Her gün birinizi, bir gün hepinizi müstahak olduğunuz sonuçlarla yüzleştireceğiz. Taviz yok diye konuştu. Pençe Kılıç harekatı teröristlerin kafasına yumruk gibi inmiştir diyen Bahçeli sözlerine şöyle sürdürdü. Harekattan bir gün önce Amerika'nın özel kuvvetler komutanının teröristlerin sözde mezuniyet törenine katılıp sözde başarılarından gurur duyduğunu açıklaması müttefiklik hukukuna hançerdir. Türkiye'nin iç politikası Amerika'nın dış politikasıdır. Amerika Türkiye'yi açık cephe almıştır. Reste rest diyecek maddeyi sorana kadar gösteriyoruz. Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile kurduğu temas hakkında ise Bahçeli bu temas doğru bir temastır. Arkası getirilmelidir. Suriye, Amerika, Arap Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile de görüşme masası açılmalıdır ifadelerine kullandı.
Suudi Arabistan en fazla uyuşturucu tüketen ülkeler arasında dünyada 3. ve Batı Asya'da ilk sırada yer almakta. Geopolitical Future sitesinde yer alan Suudi Arabistan'da Orta Doğu'da uyuşturucu merkezi başlıklı haberde 2015 yılından 2019 yılına kadar dünyada ele geçirilen Captagon olarak bilinen amfetamin haplarının Suudi Arabistan'a ait olduğu bildirildi.
Ve Siyonist işgal güçleri dün gece ve bugün sabahın erken saatlerinde Batı Şeria'nın değişik bölgelerinde ve Kudüs'te yine baskınlar gerçekleştirdi ve birçok kişiyi de gözaltına aldı. Dün ve bugün Batı Şeria ve Kudüs'teki bazı noktalarda saldıran işgal rejimi askerleri en az 22 Filistinli gözaltına aldı. Bu bağlamda işgal güçleri Ramallah'ın doğusundaki Silvat kasabasına baskın düzenleyerek özgürleştirilmiş eski esirlerden Mahmud Ahid Hamidi ile Abdurrezzak İyad Hamidi'yi evlerine basıp yoğun aramanın ardından gözaltına aldılar.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın Irak'ın kuzeyindeki bölücü teröristlere karşı mücadele kararlılığı konusunda. İran devrim muhafızları kara kuvvetleri füze ve İHA birlikleri Irak'ın kuzeyinde Erbil ve Süleymaniye vilayetlerinde Demokrat ve Komale terör örgütlerinin mevzilerine yönelik bir kez daha geniş çaplı saldırı gerçekleştirdi. Tahran, Irak yönetimini terör yapılanmalarına karşı koymaması halinde Kürdistan bölgesindeki bu örgütlere yönelik saldırılarını yeniden başlatacağı şeklinde uyarmıştır. İran devrim muhafızlarının dün sabah saatlerinden itibaren Irak'ın kuzeyindeki terör yapılanmalarına yönelik yeniden başlattığı füzeli ve İHA'lı saldırıları Tahran yönetiminin ülke sınırları etrafındaki askeri ve güvenlik tehditler ve hareketlere karşı koymak için asla tereddüt etmeyeceğini ortaya koydu. Başka bir ifadeyle son haftalarda teröristlerin mevzileri ve merkezlerine yönelik peş peşe gerçekleşen saldırılar, İran'ın bu tehditleri artık tolere etmeyeceğini göstermiş oldu. Dün sabah gerçekleşen saldırılar nitelik ve nicelik olarak bir ilkti. Çünkü İran sınırında yer alan Süleymaniye vilayetinden Erbil'e kadar çeşitli noktalara füzeli ve İHA'lı saldırı düzenlendi. Diğer bir konuda İran İslam Cumhuriyeti'nin bu terör yapılanmalarının Siyonist rejim ve Amerika başta olmak üzere bazı ülkeler tarafından desteklendiğinin farkında olmasıdır. Ayrıca bu örgütlerin İran'daki son kargaşa eylemlerinde etkili şekilde rol oynadıkları da biliniyor. Bölücü teröristler sıradan vatandaşlar ve protestocuların arasına karışıp kargaşa çıkarıyor ve sivil ve askeri vatandaşları hedef alıyor. Bu nedenle İran daha fazla hassas olarak Amerika ve diğer bazı batılı ülkelerin psikolojik baskısına rağmen Irak'ın kuzeyindeki terör yapılanmalarına karşı saldırılarını sürdürmekte.
Üçüncü konu ise Irak'ın kuzeyindeki bölücü teröristlere yönelik saldırılar, Bağdat yönetiminin muhtemelen işbirliği veya en azından bilgisi çerçevesinde gerçekleşmiş olmasıdır. Son günlerde devrim muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kani, Bağdat'ta Irak yetkilileriyle ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan da Irak'ta mevkidaşı Fuat Hüseyin ile görüştüler. Bu görüşmelerde İran'ın güvenliği ve bölücü teröristlerin varlığından Tahran'ın rahatsızlığı ve de Siyonist rejimin güvenlik ve istihbarat unsurları ve subaylarının Irak'ın kuzeyindeki faaliyeti konusunda Bağdat yetkilileri bilgilendirdi. Birleşmiş Milletler anlaşmasının 51. maddesi uyarınca İran silahlı teröristlere karşı meşru müdafaa gereğince tek taraflı askeri operasyon gerçekleştirme hakkı ve yetkisine sahiptir. Birleşmiş Milletler anlaşmasının 51. maddesinde şu ifadeler yer alıyor. Bu anlaşmanın hiçbir hükmü Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına da halel getirmez. Amerikalılar İran'ın Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik düzenlediği saldırılarına tepki olarak bunun Irak'ın egemenliğinin ihlali olduğunu ileri sürdü. Oysa Irak'ın egemenliğini ihlal edenler bu ülkenin kuzeyinde bulunup buradan İran'ın güvenliğine yönelik tehdit oluşturan teröristlerdir. Ayrıca İran'ın Bağdat yönetimine bilgilendirdi ve Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesine göre Amerikalıların İran tarafından Irak'ın güvenliğinin ihlal ettiği iddiaları çürüktür. Bundan amacın iki ülkeyi birbirinden uzaklaştırmak olduğu düşünülüyor.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Grossi'nin İran'ın askeri nükleer programının bulunmadığına dair açıklaması konusunda. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi, İran'ın nükleer silah elde etme olasılığına ilişkin bir soru üzerine, İran'ın şimdiki düzeyde zenginleştirilmiş uranyum üretimiyle yapmak istemesi halinde birden fazla patlayıcı aracı üretmek için yeterli materyal elde etmeyi başardığını ifade etti. Grossi, CBS televizyon kanalına yaptığı açıklamada bu sözlerin hemen ardından, fakat hali hazırda İran'ın askeri nükleer programı olduğunu gösteren hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını da ifade etti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi ayrıca ajansın İran'ın nükleer bir güç olduğunu itiraf etme zamanı geldiğini düşünmediğini sözlerine ekledi. Ajans Genel Müdürü'nün İran'da askeri nükleer programın bulunmadığına dair itirafı, Batılıların ajans üzerinden İran'a baskı yapma politikasını izlediği ve Grossi'nin de izlediği tutumun onların bu konuda daha motive olmalarını sağladığı bir ortamda gündeme geliyor. Bilindiği üzere Amerika ve Almanya, Fransa ve İngiltere'den oluşan Avrupa Troikası'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik suçlamaları ve azami baskı politikalarının devamında önerdikleri kararname taslağı Ajans Yönetim Kurulu'nda son sıralarda onaylandı. Kararnamede İran'ın iddia edilen uranyum kalıntılarının bulunduğu yerler konusunda ajans ile işbirliği yapması isteniyor. Çin ve Rusya'nın karşı çıktığı kararnamede İran'da ilan edilmeyen 3 yerde nükleer materyal kalıntılarının bulunduğuna dair sahte iddialar, karar taslağını hazırlayanlar tarafından tekrar edilerek İran'dan ajans ile işbirliği yapması istenmiştir. Batılılar yıllardır İran'da askeri nükleer programın bulunduğu suçlamasını herhangi bir kanıt ve belge sunmadan gündeme getirerek bunu Tahran'a karşı ağır yaptırımlar ve siyasi girişimleri için bahane olarak kullanıyorlar.
Nitekim Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Ağustos 2022'de Başkan Biden'in İran'dan nükleer silah elde etmesine engel olmak istediğini onayladığını söyledi. Bu suçlamalar İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer silah yapımı için hiçbir program olmadı ve bu tür bir silahı yapmaya doğru hareket etmediğini defalarca tekrar etmesine rağmen gündeme getirilmekte. Esasında bunların Batırıların Tahran'a nükleer silah elde etme çabasına ilişkin temelsiz iddia ve suçlamalarına karşın Tahran, elektrik, tıp, tarım ve diğer alanlarda nükleer teknolojiyi barışçıl olarak geniş şekilde kullanmayı başarmıştır. İran'ın elektrik ihtiyacı vizyonuna göre nükleer santrallerin yapımı ve bundan elektrik üretimi Tahran'ın gündeminde yer almakta. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Pejman Şirmerdi, İran'ın nükleer teknoloji alanında ekipman ve teçhizat üretiminde kendi ihtiyaçlarını bizzat karşılayabildiğine temasla İran Atom Enerjisi Kurumu'nun kazanımlarından müzakere eden heyetin elinde bir koz olduğunu, bu hatırlıların en fazla İran'ın yerli bilim ve teknolojisinden endişe duyduğunu belirtti. Amerika, Avrupalı müttefikleri ve de Siyonist rejim her daim İran'ın barışın nükleer kabiliyetlerinden artan gelişmesinden endişe duymaktadır. Oysa Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın çeşitli raporlarında İran'ın nükleer programının barışçıl olduğu onaylanmıştır. Özellikle Amerikan kapsamlı ortak eylem planının nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden sonra İran'ın yaptığı girişimler Amerika ve ortaklarının iddia ettikleri konularda daha fazla endişelendiriyor. Oysa İran nükleer anlaşma uyarınca kendi yükümlülüklerini ve kısıtlamaları tüm şekilde birkaç seneyi yerine getirdi. Amerika'nın eski başkanı Donald Trump 2018'de tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran'a yönelik azami baskı ve yaptırımları uygularken 4+1 grubunun Avrupalı üyeleri de sözlerini tutmayınca İran kendi nükleer yükümlülüklerini 5 adımla hafifletti. Ardından İslam Şura Meclisi'nin kararı ile nükleer faaliyetlerine geliştirmeyi devam ederek önce zenginleşme oranını %20'yi ardından %60'a çıkarıp metal uranyum üretip yeni nesil santrifüjleri devreye soktu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin
nabzı. Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Irkçı İsrail'in Suriye'ye yönelik son hava saldırılarında ülkenin kıyı bölgeleri ve orta bölgeleri hedef alındı değerli dinleyicilerimiz. Geçtiğimiz pazar günü Siyonist rejim Suriye'ye yönelik son saldırısında ülkenin kıyı ve orta kesimlerine hedef aldı. Saldırıda 5 kişi öldü ve yaralandı. Öte yandan yine geçtiğimiz günlerde İsrail rejimi askerleri Ürdün Nehri'nin batı şeriasının farklı bölgelerine saldırarak 23 Filistinli'yi yaraladı değerli dinleyiciler. Son olarak İsrail siyaset arenasında yine aşırı sağcı kesimin iktidara gelmesine tanıklık ediyor değerli dinleyicilerimiz. Şimdi bu iktidarın ve aslında Benjamin Netanyahu kabinesinin iktidarı döneminde bu şiddetleri bugün sohbetimizde konuşmak istiyoruz. Geçen döneme göre bir kıyaslama yapacağız uzman konuğumuzla. Uzman konuğumuz siyasi analist Sayın Doktor Abdurrahman Şat hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz, saygılarınız efendim.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Son sıralarda İsrail seçimlerinde Netanyahu'nun ve Netanyahu grubunun aslında zaferi kazanması ve İsrail'de yeniden iktidara gelmesi haberini siz de duymuşsunuzdur. Bu kesim iktidara geldiğinde Siyonist İsrail rejiminde bölgede ve özellikle Filistin'de ve cereyan eden savaş bölgelerindeki şiddetin artmasına tanıklık etmekteyiz. Bu dönem acaba siz bir değişiklik görüyor musunuz bu saldırılarda? Çünkü İsrail şimdi Suriye'ye doğru da yoğunlaşmış bir vaziyette oranın bazı bölgelerine hedef alıyor. Nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz efendim?
Netanyahu'nun iktidarı bir öncekiden pek farklı değil. Fakat seçimde öbürünü zaafla itham ederek böyle propaganda yaparak halka hitap etti ve bunu kanıtlamak için bir şeyler yapıyor. Yani işte bakın ben bir şeyler yapıyorum, öbürü tepremiyordu, ben böyle böyle yapıyorum gibi bir gösteri var. Fakat genel itibariyle İsrail'in bölgedeki özellikle Filistinlere karşı tavrında ve siyasetinde bariz bir siyaset farklı görmüyoruz. Yani ben şahsen aynı düzen ve aynı bir politika yürütülüyor. Bu seferki yani Netanyahu'nun bir önceki iktidarına nazaran halka yani dünyaya daha demokratik ve daha yapıcı bir üslupla artık meseleye bakacağım diyordu ama
evet.
Şimdi kadar pek bir adımları görünmedi. Bakalım ne yapacak. Yani ben şahsen pek büyük bir farklılık görmüyorum. Aynı düzenin bir uzantısı gibidir.
Tahran Radyosu.
Şimdi sizin de bildiğiniz gibi geçen dönemde özellikle Trump'ın iktidarı döneminde Amerika'da Siyonist İsrail rejimiyle bir takım normalleşme ilişkilerin başladığına tanıklık ettik. Başta Birleşik Arap Emirlikler olmak üzere kimi Arap ülkeleri Siyonist İsrail rejimiyle ilişkilerini normal bir hale getirme yönünde anlaşmalar imzaladılar. Bu da Arap camiasının İsrail rejimiyle nasıl davrandığı ve açık aslında bazı sırların ifşa edildiğini ortaya koydu. Siz bu dönemde Arapların Siyonist İsrail rejimiyle ilişkileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Önceki dönemde olduğu gibi yine bir ilerlemeye tanıklık edecek miyiz acaba?
Bence edeceğiz. Çünkü daha evvel gizli yürüttükleri ilişkiyi açığa verdiler. Yani önceden de bilenler biliyordu ki bunların arasında alttan ilişkiler var. Açığa verdiler ve buna karşı bölgede bir nevi tansiyonu azaltmak ve İsrail'e karşı bir nevi o düşmanlığı ortadan kaldırmak, Amerika ve dünya ve özellikle Batı Siyonistlerden yana olan Batılara karşı bir iyimserlik gösterisi gibi ve bunu devam ettirecekleri kanısındayım. Çünkü tepki az bir şey gördü fakat Arap milletinden fazla tepki görmedi. Yani birkaç yazardan ve şeylerden yani yazılardan öteye gitmedi. Fiili halk gösterisine ve böyle bir tezahürata uğramadı. Onun için diğer devletler de takip edeceği düşüncesindeyiz yani ama nasıl olacak bilemiyoruz ama göreceğiz. Öyle bir eğilim var. Yani ben geçenlerde Tunus'taydım.
Evet.
Tunus'taki halk da yani ileride biz de zaten alttan ilişkimiz var biz de açığa çıkaracağız.
Anladım. Son soru olarak Abdurrahman Hocam şimdi Türkiye'nin de siyasetlerle ilgili nasıl düşünüyorsunuz? Bundan sonraki dönemde Siyonist İsrail rejimiyle ilişkilerini nasıl bir seviyede sürdürecektir acaba?
Bence daha ileriye gösterecek, daha üst seviyeye gösterecek. Çünkü yaptıkları boykotlar pek bir işe yaramadı ve ticari bakımdan da kayıpları oldu. Ve yeter sözde birkaç şey söyledik, öyle bitti. Ve ileride hem Netanyahu da gelecek ve Erdoğan'la daha üst seviyede bir işbirliğine geçecekleri konusunda siyasi analiz öyledir Türkiye'de. Öyle bir temayül var. Sanırım o da o istikamete gidecek.
Doğru. Efendim bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim.
Ben de teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Hoşça kalın. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi meseleler uzmanı Sayın Doktor Abdurrahman Şat hocamızla konuştuk. Siyonist İsrail rejiminde Netanyahu iktidar döneminde artan şiddeti ve bölge ülkelerinin bu rejim ile olan ilişkiler çerçevesinde uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Bugün sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde İslami İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani'nin komşular ve özellikle Azerbaycan Cumhuriyeti ile ikili ilişkilerde ilkelerinin karşılıklı saygı ve ikili ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesi olduğunu vurgulaması, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun Irak kuzeyindeki bölücü terör örgütleri mevzilerini vurması gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde Suudi Savaş İttifakı'nın Yemen'deki cinayetlerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Yemenli kadın ve çocuk hakları alanında faaliyet gösteren İncisaf Örgütü, Amerikan liderliğindeki işgalci Suudi Birleşik Arap Emirlikleri Koalisyonu'nun suç ve cinayetlerine ilişkin yeni bir rapor yayınladı. Örgüt raporunda saldırıların başlangıcından bugüne kadar geçen 8 yılda Yemen'de 8116 çocuğun öldürüldüğünü ve yaralandığını açıkladı. Söz konusu örgütün raporunun devamında şu ifadelere yer verildi. İşgalci koalisyonun saldırıları 5559 çocuk olmak üzere 6000 sivilin sakat kalmasına yol açtı. 1 milyon 400 bin Yemenli çocuk en basit haklarından mahrumdur ve 2 milyon 300 binden fazla 5 yaş altı çocuk yetersiz beslenme sorunu yaşamaktadır. Her gün 80'den fazla bebek uluslararası olarak yasaklanmış silahların kullanılması nedeniyle ölüyor. Prematüre bebek sayısındaki artışın sebeplerinden biri de bu konudur. Öyle ki her yıl Yemenli bebeklerin %39'u prematüre doğuyor ve bu yani 1 milyon 120 bin bebek demektir. Suudi koalisyonu Yemenli kadın ve çocuklara yönelik tüm suçlardan sorumludur. İnsan haklarına sahip çıkan uluslararası kuruluşların bu alanda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelerini istiyoruz.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'da askeri nükleer programının olduğu yönünde herhangi bir bilgiye sahip olmadığını söylemesi, Irak Dışişleri Bakanı'nın Amerikalı bir heyetle görüşmesinde Bağdat'ın Irak topraklarının komşu ülkeye güvenlik tehdidi için kullanılmasına izin vermeyeceğini vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde İran'da Dünya Kupası Uluslararası Futbol Çizim ve Karikatür Sergisi açıldığına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran'ın başkenti Tahran'da Dünya Kupası Uluslararası Futbol Çizim ve Karikatür Sergisi açıldı. Serginin açılış törenine Görsel Sanatlar Merkezi Sekreteri Mesut Şucai, İran Sanat Kurumu Başkan Yardımcısı Ali Furuzanfen, serginin jüri üyeliğini yapan tasarımcı karikatürist Mesut Nicabeti ve kültür sanat yetkilileriyle sanatseverler katıldı. Görsel Sanatlar Merkezi Sekreteri Şucai, serginin Dünya Kupası Uluslararası Futbol Çizim ve Karikatür yarışmasında başarı elde eden eserlerden oluştuğunu söyledi. Şucai 106 İranlı sanatçının 600 eserle bu yarışmaya başvuru yaptığını, İran'dan sonra en çok başvurunun Türkiye'den olduğunu belirtti. Türkiye'den 33 sanatçının yaklaşık 160 eser ile yarışmaya katılmasından memnun olduklarını dile getiren Şucai, bunu yarışmaları için bir itibar göstergesi olarak değerlendirdiklerinin altını çizerek Türk sanatçılara teşekkür etti. Şucai Dünya Kupası Uluslararası Futbol Çizim ve Karikatür Yarışması'nda başarı elde eden ve sergilenmeyi hak eden eserlerin galeri haricinde ayrıca şehir reklam panoları, kamusal alanlar, şehir terminalleri ve metro istasyonlarında da sergileneceğini sözlerine ekledi.
Hemşehri gazetesinde Irak gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Iraklı Haçlı Şabi'ye bağlı kaynaklar bu güçlerin Irak'ın doğusundaki operasyonlarını anlatırken IŞİD kalıntılarına yönelik operasyonların Diyale'de devam ettiğini duyurdu. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı ve Başbakan Muhammed Şia el-Sudani, Divaniye elinde güvenlik ve askeri teşkilat yetkilileri ve komutanları ile bir araya geldi. Sudani bu görüşmede güvenlik teşkilatlarının raporlarını ve bu ilin farklı bölgelerinde istikrar ve güvenliğin sağlanması, kamu ve özel mülkiyetin korunması için alınan tedbirleri dinledi. Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı, güvenlik ve yasa uygulama sorunlarıyla başa çıkmanın önemine atıfta bulunarak, güvenlik güçlerinin ve askeri örgütlerin siyasi çatışmalarla ilgili olarak tam tarafsızlığa bağlı kalmaları gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda Haçlı Şabi komutanlarından Muhammed el-Tamimi de IŞİD'e karşı operasyonların devam ettiğini duyurdu. El-Tamimi son operasyonun belirlenen 20 hedefin gerçekleştirilmesine dek devam edeceğini sözlerine ekledi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsley Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsley Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsley kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde İran'da son bir haftada yaşanan gelişmelere değineceğiz.
Sohbetimizi İran'da yaşanan önemli gelişmelerin başlıklarıyla açmak istiyoruz.
İran medyasına yönelik yaptırımlara tepkilerin gelmesi.
İran uluslararası kurum ve kuruluşlardaki temsilcisinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran karşıtı kararını kınaması.
İran ve Rusya ticari heyetler görüşmesinin gerçekleşmesi.
İran Dışişleri Bakanı'nın Sırbistan Dışişleri Bakanı'na mesajı.
İran Cumhurbaşkanı'nın Venezuela heyetini kabul etmesi.
İran Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi'nin Amerika'nın iddiasını yalanlaması.
Ve İranlı üniversitelerin önünde gelen üniversiteler listesinde yer alması
son haftada yaşanan önemli gelişmelerdi.
Şimdi detaylar.
Amerika yönetimi son günlerde İran Radyo ve Televizyon Kurumu İRİB Başkanı Peyman Cebelli, Dış Yayınlar Servisi Başkanı Ahmet Nouruzi ve bazı yetkili ve muhabirlerini ayrıca İngilizce yayın yapan Press TV kanalını da yaptırım listesine aldı. Amerika Hazine Bakanlığı sosyal medyada yaygın yanlış bilgilendirmeden alınan bir açıklamada İran Radyo ve Televizyon'un kurumunu zorla itiraflar yayınlamakla suçlayarak bu yüzden yaptırım kararı aldığını ileri sürdü. 2013 yılında Amerikan hükümeti İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu'nu yaptırımlar listesine dahil etmişti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Çafi, Amerika yönetiminin yeni yaptırım kararına Twitter hesabı üzerinden gösterdiği tepkide, terör ağlarının ve medyanın İran milletine karşı şer yaratmasına izin vermek ve İran'ın oy ve görüşlerinin dünyaya ulaşmasını engellemek için İran Radyo ve Televizyon Kurumu ve Press TV'yi boykot etmek, Amerika'nın İran aleyhindeki ağır hak ihlallerinin devam etmesinin açık göstergesidir şeklinde yazdım. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü mesajının devamında Amerika'nın bağımsız uluslara ve hükümetlere karşı suçlarının sonu yok dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün belirttiği gibi Beyaz Saray yönetimi İran ulusal medyası ve yöneticileri ve de çalışanlarına yönelik uyguladığı yaptırım ağır insan haklarının ihlali sayılıyor. Washington yönetimi insan hakları ihlali iddiasıyla İran İslam Cumhuriyeti Nizamı ve İran halkına yönelik insan haklarını açıkça ihlal ediyor. Bilindiği gibi İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu İRİB dünyada mazlumların sesidir ve bu yolda ve görevde önemli rol ifa etmektedir. İRİB'e bağlı yıllardan beri İngilizce yayın yapan Press TV kanalı da Amerika ve zalim güçler ve tarafların dünyanın çeşitli noktalarındaki zulüm ve cinayetlerini dünyaya ulaştırmayı ve onları rüsva etmeyi başarmıştır. Press TV gibi İRİB'in dış yayınlar servisine bağlı kanallar, siteler ve radyo ağları, emperyalistler ve işgalci Siyonist rejimin cinayetleri, insan hakları ihlalleri ve çeşitli zulümlerini dünyaya aktardığı için her daim bu ülkeler ve tarafların öfkesine yol açmıştır. İran Radyo ve Televizyon Kurumu Dış Yayınlar Servisine bağlı kanalların öncelikli konularından biri Filistin meselesidir. Bu bağlamda Dış Yayınlar Servisi, mazlum Filistinlilerin haklarını savunarak her daim işgal rejiminin cinayetleri ve ihlallerini ve bu rejime destek veren Amerikan yönetiminin bu suçlara ortaklığını dünyaya yansıtıyor.
Son sıralarda da İRİB'in zoraki itiraf almakla Amerika tarafından suçlanması aslında onların İRİB'e karşı geçmişten günümüze kadar devam eden öfke ve husumetinin bir ürünüdür. Aslında Amerika ve Amerika güdümünde ve izinden giden ülke ve rejimlerin İran'a yönelik yaptırımlarına bakıldığında bu yaptırımların İran'ın güçlü sanayi ve sektörlerini hedef aldığı anlaşılıyor. Sonuç itibarıyla Amerika'nın İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na yönelik yaptırımları, İRİB'in emperyalist ve zalim güçlerin cinayetleri, savaş suçları ve insan hakları ihlallerini ifşa etme, İran İslam Cumhuriyeti başta olmak üzere bağımsız ülkeler, mazlum halklar, özellikle Filistinler halkının haklarını savunma ve görüşlerini dünyaya ulaştırma noktasında başarılı olduğunu gösteriyor. Ayrıca ifade ve basın özgürlüğünü savunduğunu iddia eden Amerika yönetimi İRİB'e karşı aldığı bu kararıyla ifade ve basın özgürlüğü diye bir şeye asla inanmadığı ve sadece kendi politika ve amaçlarını takip ettiğini bir kez daha kanıtlamış oldu.
İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu daimi temsilcisi Muhsin Neziri Asl, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu tarafından İran karşıtı karar alınmasını reddettiklerini ifade ederek, İran karşıtı bu kararın öncülerinin siyasi amaçları gerçekleşmeyecek. Ancak bu karar İran'ın bu kurumla işbirliği süreci üzerinde etki bırakabilir dedi. Oturumda konuşan Neziri As, konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu toplantısında Amerika, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın ağır siyasi baskısı altında ülkemizin barışçıl nükleer faaliyetlerine karşı bir kararı onayladı. Bu konu incelenirken temelsiz iddia ve bilgilere dayalı bu karar tasarısının savunucuları yapıcı olmayan yaklaşımlarını haklı göstermek için Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu'ndaki toplantıyı kendi dar siyasi amaçlarına hizmet etmek için çalıştı.
İran temsilcisi sözlerine şöyle devam etti. Bu ülkeler son haftalarda İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile olan sürekli işbirliğine gölge düşürmek ve yaptırımların kaldırılmasına dönük müzakerelerin sonuç vermemesi için ellerinden geleni yapmıştır. Bize göre bu karar destekçilerinin nükleer anlaşmanın asıl ihlalcileri olduğu imajlarını iyileştirmeyecektir. İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile geniş işbirliği sürdüğü dikkate alınarak İran'ı bu kurumla işbirliğine çağırmak, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun araçsal olarak kullanıldığı ve baskı amacı güttüğünün bariz göstergesidir. Amerika ve Avrupa Troikası'nın İran'a karşı önerdiği karar Perşembe günü 26 kabul, 2 aleyhte ve 3 çekimser oyla kabul edildi.
Tahran Radyosu.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Saferi, İran-Rusya İş Forumu'nda yaptığı konuşmada Rusya gümrüğünün İran'ın ticari tırların kapılarının elektronik kapatılmasına dair önerisini kabul ettiğini bildirdi. Ekonomik işlerden sorumlu İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Saferi, bu önerinin hayata geçirilmesiyle İran tırlarının kapıları kapatıldıktan sonra Rusya gümrükten açılmadan maksada ulaşabileceğini ve gümrükten bir adım daha ileri olup iki ülkeyi serbest ticareti yakınlaştıracağını vurguladı.
Seferi İran ve Rusya Cumhurbaşkanları arasında ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi için müzakerelerine işaretle bu görüşmelerin sonucu olarak ikili ticaretin ilk adımda 5 milyar dolara yükseldiğini, ilgili bakanların ziyaretleriyle bu bağlamda iyi anlaşma sağlandığını ifade etti. Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Alexey Dedov da forumda yaptığı konuşmada İran ve Rusya'nın ticari ve ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesinin iki ülkenin gündeminde olduğunu vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin terörün kurbanlarından biri olarak adlandırdı ve İran halkının çıkarları ve güvenliğinin yabancı müdahaleciler ve onların desteklediği teröristler tarafından oynanmasına asla izin vermeyeceğini belirtti. Hüseyin Emir Abdullahyan, dün Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı'yla Çahçırak Türbesi'ndeki terör olayıyla ilgili taziye mesajına karşılık gönderdiği mesajda teşekkürlerini bildirirken, İran İslam Cumhuriyeti terörün ve aşırılığın kurbanlarından biri olarak tüm bölgesel ve uluslararası arenalarda bu uğursuz olguya karşı mücadelede her zaman önce olmuş ve bu şekilde başta General Kasım Süleyman'a olmak üzere çok sayıda şehit vermiştir dedi.
İran Dışişleri Bakanı, ne yazık ki İran halkına yönelik yaptırımların ve azami baskının uygulanmasından hayal kırıklığına uğrayan terörle mücadele iddiasında bulunan bazı sultacı devletlerin İran'a karşı şiddeti ve terörü teşvik etmekte dahil olmak üzere aldatıcı politikalar kullanmayı çalıştığını belirterek, onların bu yolla İran İslam Cumhuriyeti'nin gücü ve ilerleme süreci ve iradesini bozmaya çalıştıklarını ama asla bunu başaramayacaklarını bildirdi. Bilindiği gibi 26 Ekim tarihinde İran'ın Şiraz kentinde bulunan Şahçera Türbesi'ne düzenlenen terör saldırısında ikisi çocuk 13 sivil şehit olmuş ve 30 ziyaretçi de yaralanmıştı.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i üst düzey Venezuela heyetini kabulünde yaptığı açıklamada çeşitli ve kapsamlı ekonomik, bilimsel ve enerji kapasiteleri, İran ile ikili ve çok taraflı işbirliğini milletler için faydalı kılmaktadır dedi. Cumhurbaşkanı Reis'i Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bilim Bakanı, Ulaştırma Bakanı ve Tarım Bakanı'ndan oluşan heyeti kabulünde Tahran-Karakas ilişkilerinin başta iki ülkenin ortak ekonomik komisyonunun başarılı bir şekilde düzenlenmesi olmak üzere her alanda ilerlediğini ve bundan memnuniyet duyduklarını bildirdi.
Venezuela halkının sömürgeci sistemin aşırılıklarına karşı gösterdiği direnişi takdirle karşılayan Reis'i, Amerikalıların tehdit ve yaptırımlarla halkları durdurabileceklerini düşündüklerini, ancak bağımsız ulusların tavrının onları geri çekilmeye zorladığını ve direnişin ve işbirliğinin Batı'nın aşırılıklarıyla başa çıkmanın tek yolu olduğunu bir kez daha kanıtladığını söyledi. Venezuela Tarım Bakanı Ramon Belacuez de İran-Venezuela Ortak Ekonomik Komisyonu toplantısının 8 yıllık bir aradan sonra yapıldığına değinerek, yapılan görüşmelerde taşımacılık, tarım, enerji ve teknoloji alanlarındaki işbirliğini geliştirmeye ilişkin iyi anlaşma ve mutabakatlara vardık dedi. Yapılan müzakerelerin Tahran-Karakas ticari ilişkilerinin gelişmesi için olumlu ve önemli olduğuna dikkat çeken Blasquez, ikili bilimsel ve eğitim işbirliğinin güçlenmesine sıcak baktıklarını sözlerine ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, bölgedeki Amerikan 5. filosu sözcüsünün İran'ın Yemen'e füze yakıtı gönderdiği iddiasını yalanladı. İran İslam Cumhuriyeti'nin New York'taki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Perşembe akşamı Associated Press Haber Ajansı'na bir not göndererek, Amerikan 5. filo sözcüsünün İran'ın Yemen'e 70 tonluk füze yakıtı gönderdiği yönündeki iddiasını yalanladı. Bu iddia geçen salı günü Amerikan 5. filo sözcüsü tarafından ortaya atılmıştı.
İran'ın daimi temsilcisi bu notta şunları vurguladı. İran kendisini Yemen'e silah gönderilmesini yasaklayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2216 sayılı kararına bağlı olarak görüyor. İran'ın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Tahran'ın bu karara karşı herhangi bir işlem yapmadığını ve yapmayacağını, bu karar kapsamında oluşturulan yaptırım komitesiyle aktif olarak işbirliği yaptığını ve şimdiye kadar İran'a karşı bu yıllarda bu ilkeye aykırı olarak ileri sürülen hiçbir iddianın da ispatlanmadığını söyledi. İran İslam Cumhuriyeti temsilcisi ayrıca şunları kaydetti. İran ateşkes anlaşmasını yeniden tesis etmek ve Yemen'de barış ve istikrarı tesis etmek için Yemenli gruplar arasında mümkün olan en kısa sürede diyalog kurmak için elinden geleni yapıyor.
QS'in 2023 yıllık sıralama ve derecelendirme sonuçlarına göre İran'ın Şerif Teknik Üniversitesi ve Tahran Üniversitesi Asya kıtasının önde gelen 100 üniversitesi arasında yer aldı.
QS akademik faaliyetleri dayalı olarak üniversite derecelendirmelerini yapıyor. Asya'nın en iyi üniversiteleri listesinde toplam 12 İranlı üniversite yer aldı. Buna göre Şerif Teknik Üniversitesi İran'ın ilk üniversitesi olarak Asya'da 84. sırada yer aldı. Tahran Üniversitesi ise İran'ın ikinci üniversitesi olarak 92. sırada yer aldı.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde sizlerle birlikte siyatik sinir ağrısı hakkında konuşacağız.
Siyatik bir sendrom olarak kabul edilir ve ana semptomlarından biri siyatik siniri boyunca yayılan ağrıdır. Siyatik sinir, insan vücudundaki en uzun ve en büyük sinirdir. Bu sinirin çapı parmak büyüklüğündedir ve başlangıç noktası sırtın alt kısmındadır. Bu sinir belden leğen kemiğine ve kasığa kadar gider ve daha sonra bacaklarda uzanır ve dizin biraz yukarısında iki kola ayrılır. Her bacağın ayrı bir siyatik siniri vardır. Siyatik sinirin her bir kolu bacak kaslarını hareket ettirmede ve bacaktan omurgaya duygusal mesajların iletilmesinde rol oynar. Sağ ve sol siyatik sinirler vücudun her iki tarafında aynı hareketlere kontrol etmekten sorumludur. Siyatik sinir, duyusal ve motor mesajların iletilmesinde rol oynadığından hasar görmesi veya sıkışması ağrıya, duyusal kabiliyette zayıflamaya ve vücut zayıflığına neden olur.
Siyatik ağrısı sırtın alt kısmında sıkışmış bir sinir dalının olduğunu gösterebilir. Böyle bir sinir dalı omurilik kanalının içinde veya dışında sıkıştırılabilir. Siyatik ağrısının ortaya çıkmasının çeşitli nedenleri vardır. Lombar disk rüptürü ve protrüzyon piriformis sendromu, spinal kanal sentuzu, vertebral disk hernisi, diyabet, nadir görülse omurilik tümörleri bu nedenler arasındadır. Lombar diskin yırtılması ve çıkıntılı hale gelmesi sinir dalına baskı yaparak sırt siyatik ağrısının başlıca sebebidir. Piriformis ayrıca kalçanın derin kısmında bulunan küçük bir kastır. Piriformis sendromu, piriformis kası kasıldığında veya spazmlar oluşturduğunda ortaya çıkar. Bu da siyatik siniri üzerinde baskıya ve iltihaplanmaya ve siyatik sırt ağrısına neden olur.
Siyatik ağrısının bir başka nedeni de spinal kanal darlığıdır. Bu sorun çeşitli faktörlerin omurilik kanalının daralmasına neden olması ve bunun sonucunda kanal içindeki sinir dallarına baskı uygulanması sonucu ortaya çıkar. Omurlardan biri diğer omur üzerinde kayarken bu omur üst omur ile aynı hizada kalmaz ve sinir dalı vertebral kolondan çıktığı yerde baskı altında kalır. Genellikle siyatik vücudun alt kısmının sadece bir tarafını etkiler ve ağrı sırtın alt kısmından başlayarak kasıklara ve alt bacağa yayılır. Siyatik daha sık görülen bir dizi semptoma sahiptir ve bu semptomların bir kombinasyonu bu sendromun bir işareti olabilir. Kalça veya uyluğun bir tarafında sürekli ağrı bu semptomlardan biridir. Bu ağrı nadiren her iki bacakta da hissedilir. Belden veya kalçadan kaynaklanan ve siyatik sinir boyunca devam eden ve kalça, kasık ve bacaklarda yayılan ağrı bunun en bariz göstergesidir. Yürürken veya uzanırken iyileşen ancak ayakta dururken veya otururken daha da kötüleşen ağrı yaşanabilir. Bu ağrı çoğunlukla vurucu ve çok keskin olarak tarif edilir ve daha genel ve dağınıktır.
Bazı durumlarda bacaklarda karıncalanma ve uyuşma, his kaybı, halsizlik görülür. Bacakları hareket ettirirken zayıflık veya uyuşma bu sendromun başka bir belirtisidir. Ayrıca bacaklardan birinde kişinin ayakta durmasını ve yürümesini zorlaştıran şiddetli ve vurucu ağrı siyatiğin belirtilerinden biridir. Ayak parmaklarındaki ağrı ve diğer belirtiler siyatik sinirinin hangi bölümünün etkilendiğine bağlı olarak bu durumdan kaynaklanabilir. Bu sendromun bir diğer belirtisi de sırt ağrısıdır. Bacak ağrısı kadar şiddetli olmayan bir ağrı söz konusu olabilir. Bu belirtilerken veya hapşırma veya öksürme gibi vücut pozisyonunu değiştirirken veya oturma pozisyonundan ayağa kalkmaya çalışırken daha da kötüleşebilir.
Tahran Radyosu.
Siyatik belirtileri hangi sinir dallarının sıkışmasına bağlı olarak değişir? L4 siniri ile ilgili semptomlar genellikle kalça ve kasıkta hissedilir. L5 sinir tutulmalarına neden olduğu semptomlar ayak bileklerine ve ayaklara da yayılabilir. S1 siniri tutulmuşsa siyatik ağrısı bacakların dış kısmına yani ayakların küçük parmaklarına yayılır. Bazı faktörler bu sendroma sahip kişileri daha fazla risk altına sokar. Arterit ve dejeneratif diskler gibi omurgada yaşla bağlı değişiklikler ve özellikle karın bölgesinde omurga üzerindeki baskıyı artıran aşırı kilo da bunda etkilidir. Ayrıca uzun süre oturmak ve hareketsiz bir yaşam tarzına sahip olmak siyatik ve diğer sırt problemleri için risk faktörleridir. Sırt siyatik siniri üzerindeki baskının fazla olması kişi için riskleri beraberinde getirir. Bunlar arasında bacaklarda kas güçsüzlüğüne ve bazı durumlarda şiddetli kanal daralmasına, bağırsak fonksiyon bozukluğuna ve idrar ve dışkı kaçırmaya neden olabilen bacakta ciddi bir zayıflık söz konusu olabilir. Bu semptomlar tıbbi olarak acil bir durum olarak kabul edilir ve ameliyat gerektirir.
Siyatik teşhisi konulabilmesi için öncelikle uzman bir doktorun kişinin tıbbi kayıtları hakkında eksiksiz bilgiye sahip olması ve fiziki muayene yapması gerekir. Fiziki muayenede doktorun bulduklarına bağlı olarak bir veya daha fazla test istenebilir. Sırttaki kırıkları kontrol etmek için röntgen, MR veya bilgisayar yardımlı taramalara da ihtiyaç duyulabilir. Bu testlerle sırttaki normal yapılara bakmak için bir tarama ve elektriksel impulsların siyatik sinir yoluyla nasıl iletildiğini incelemek için bir elektromiyogram da yapılabilir. Çoğu durumda siyatik ağrısı birkaç hafta sonra düzelir ve ciddi ve kalıcı sorunlara neden olmaz. Ağrı birkaç hafta sonra düzelmezse doktora başvurmak gerekir. İdrarınızın veya dışkınızın kontrolünü kaybettiyseniz, ağrınız çok şiddetli ise veya kaslarınızda güçsüzlük ve uyuşma hissediyorsanız en kısa sürede bir uzmana görünün.
Çoğu zaman doktor ağrıyı kontrol etmek için anti-inflamatuar ilaçlar reçete eder. Steroid olmayan ilaçlar reçete eder. Siyatik ağrısını kontrol altına aldıktan sonra doktor muhtemelen sırt kaslarını güçlendirmek ve omurganın pozisyonunu ve vücut duruşunu düzeltmek için fizik tedavi ve siyatik egzersizleri reçete edecektir. Yatakta çok uzun süre kalmak siyatik için iyi bir tedavi değildir. Hatta ağrıyı daha da kötüleştirebilir. Ağrının iyileşmesi ve hafiflemesi için ilk başlarda birkaç gün istirahat gerekebilir. Ancak bundan sonra fazla istirahat sırt kaslarını da zayıflatacaktır. Siyatik ağrısı bel diskinin çıkıntısından kaynaklanıyorsa, doktorlar hastalara şiddetli ağrıya neden olmadığı sürece aktif fitillere devam etmelerini tavsiye eder. Germe ve kuvvetlendirme egzersizleri, masaj tedavisi, osteopati, fizik tedavi, omurga üzerinde manuel terapi doktorun önerebileceği diğer tedavi yöntemleridir. Akupunktur, sıcak ve soğuk kompresler, epidural aralığa, steroid enjeksiyonu, ozon tedavisi, hastanın problemine göre doktor tarafından reçete edilen diğer tedavi yöntemleridir.
Elektriksel sinir stimülasyonu, TENS, bu sendromu iyileştirmek için doktorun önerdiği bir başka tedavi yöntemidir. Bu yöntemde ağrıyı gidermek için elektrik voltajı kullanılır. Cilt üzerinden elektriksel sinir stimülasyonu, PENS, TENS'e benzer. Ancak bu yöntemde cilt ve yumuşak doku yoluyla sinirleri elektriksel olarak uyarmak için akupunktur iğnelerine benzer problar kullanılır. PENS yönteminin etkinliğini kanıtlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmakta ve hala kesin sonuç verdiğine dair bilgilerin olduğu söylenememektedir.
Hidrocerrahi veya su cerrahi başka bir tedavi yöntemidir. Bu prosedür, spine jet ekipmanını içerir ve omurları füzyon cerrahisine hazırlamak için omurilik disklerindeki hasarlı dokuyu aynı anda kesmek ve boşaltmak için yüksek hızlı bir su akışı kullanır. Spine jet, cerrahın fıtıklaşmış diski yırtığını tedavi etmesini sağlayan bir yöntemdir. Böylece ameliyat ve hastanede yatmayı artık gerek kalmamaktadır.
Nükleotomi lazeri siyatik ağrısını iyileştirmek için kullanılan başka bir yöntemdir. Bu yöntemde cerrah içi boş bir iğneyi cerrahi matkaba bağlar ve aspirasyon cihazını diskin içine sokar ve sinir kökü üzerindeki baskıyı hafifletmek ve ağrıyı gidermek için nükleus pulposus veya diskin çekirdeğinin bir kısmını çıkarır. Nükleotomi lazeri genellikle ayakta tedavi yöntemlerinden sayılır ve hasta işlemden sonra taburcu edilebilir. Operasyon lokal anestezik ve sakinleştirici enjekte edilerek yapılabilir. Genel olarak doktor cerrahiye dayalı olmayan tedavi yöntemlerinin belirtileri iyileştirmede bir etkisi olmadığı sürece siyatik cerrahisini önermez. Ağrının şiddetlendiği, hastada ciddi bacak kas güçsüzlüğü olduğu veya idrar ve dışkı kontrolünü kaybettiği durumlarda ameliyat önerilir. Bu nedenle bazı durumlarda omuriliğine ve sinir dallarına daha fazla yer açmak ve sinir üzerindeki baskıyı ortadan kaldırmak için ameliyat gerekir. Lomber disk çıkıntı yapıyorsa veya normal şekilden farklı bir şekle bürünmüşse diskektomi yapılır. Bu işlemi gerçekleştirmek için sırtta küçük bir kesi açılır ve sorunlu olan ve sinire baskı yapan disk çıkarılır. Laminektomi operasyonunda sinirlere daha fazla yer açmak için lamina kemiğin bir kısmı veya fesat eklemlerin bir kısmı çıkarılabilir.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülten isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.